Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, İnsan Bu programında bu hafta karşınızdayız. Mehmet Dinç hocamızla birlikteyiz. Değerli hocamız Doktor Mehmet Dinç Bey inşallah bugün bizlere bizi ne zayıflatır bunu anlatsın istiyoruz. Kendisiyle bu konuda hasbihal edeceğiz. Evet, yani fiziken zayıflıyoruz ama manen de zayıflıyoruz değil mi hocam? Evet. Belki fiziken zayıflamak bizim için bir takım avantajlar getiriyor ama ruh hali olarak manen zayıflamak aynı şey midir? Ve bizi ne zayıflatır? Bu konular üzerinde biraz hasbihal etmemiz lazım. Çünkü bu günümüz dünyasında özellikle insanlar sürekli hani depresyonlar veya işte efendim bunalıma girmeler, evet, bu şeyler çok artıyor. İnsanların, evet, yalnızlaşması, yalnız kalması gibi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Teknolojinin getirdiği bir şey de kısmen bu. Bu çerçevede de biraz daha sağlıklı bir ruh dünyası lazım gibi sanki, değil mi? Yani eskisine, tabii, göre daha güçlü olması gerekiyor, hı-hı, psikolojik olarak insanların. Bunu nasıl sağlarız hocam? Nelere dikkat etmeliyiz? Buyurun hocam.
Evet, bahsettiğiniz gibi ciddi bir zor dönemden geçiyoruz. Yani hayatımızda bir sürü değişimin olduğu ve bu değişime adapte olmak zorunda olduğumuz, ayak uydurmak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu başlı başına zor bir şey. Öte taraftan da insanların psikolojik olarak zayıflamaları daha da arttı. Yani 100 yıl önceki insanlara göre psikolojik olarak genel anlamda daha zayıf olduğumuzu görüyoruz. Yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Yani bir tarafta zorluk artıyor, bir tarafta güç azalıyor. Dolayısıyla çok ciddi hassasiyet göstermemiz gereken bir durum var ki bu kadar zorlukla başa çıkabilmek için, bu kadar değişime ayak uydurabilmek için gücümüzü bizim arttırmamız, kaybetmememiz lazım. Neyi gücümüzü kaybettirir bizim? Hangi noktalara dikkat etmezsek zayıflarız? 3 tane temel nokta bizim en büyük sıkıntı yaşamamıza sebep olan noktalardır. Bu 3 noktayı kaçırdığımız zaman, kaybettiğimiz zaman, unuttuğumuz zaman, zenginleştirmediğimiz zaman, sahip çıkamadığımız zaman, farkına varamadığımız zaman biz psikolojik olarak güçsüzleşiriz ve zorluklarla başa çıkmakta sıkıntı yaşarız. Bunlardan bir tanesi geçmişin tecrübesi ve bilgeliğidir. Yani bu geçmişi iki türlü ele almak gerekiyor. Birincisi kişisel geçmiş, ikincisi kolektif geçmiş. Kişisel geçmiş olarak baktığımızda da yine iki türlü bakmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yakın tarihli geçmiş, bir tanesi uzak tarihli geçmiş. Yakın tarihli geçmişten başlarsak, insan bir hayat yaşıyor ve bu hayat yaşaması ona bazı şeyleri öğretiyor, bazı şeyleri tecrübe ettiriyor, bir bilgelik kazandırıyor. Hani daha önceki programlarımızda konuşmuştuk gün görmüş kelimesi üzerine.
Evet.
Gün görmüş oluyor. Gün görmek, yaşıyor olmak, bir günü geçirmek onu daha bilge, daha ince, daha dikkatli bir insan haline getiriyor. Getirmiyorsa yazık. Getirmiyorsa o zaman insan olmanın çok anlamı yok. Çünkü boşa herkesin üzerinden bir gün geçiyor yani. Evet. Kedinin üzerinden de bir gün geçiyor ama kedi gün görmüyor.
Yani en büyük sermayemiz yaşadığımız günler ve yıllar.
Tabii
onların
ki
boşa geçmesi de en büyük kayıp.
Tabii. Evet. Geçen bir tane karikatür gördüm. Bir tane adam arkadaşlarının yanına gidiyor. Çok üzgün, diyor ki işimi kaybettim diyor. Ya diyorlar, çok üzüldük ama yenisini alırsın, yenisini bulursun, hayırlısı olsun, daha iyi bir iş bulursun diyor. Teselli ediyorlar. Öteki gün geliyor, diyor ki arabamı satmak zorunda kaldım diyorlar. Hı hı. Diyor arkadaşlara teselli ediyorlar, ya diyorlar inşallah yenisini alırsın, inşallah daha güzelini alırsın vesaire. Üçüncü gün geliyor, diyor ki vaktimi ziyan ettim diyor. Arkadaşlar hiçbir şey diyemiyor.
Ya.
Her şeyin bir tesellisi var, her şeyin, evet, bir telafisi var. Ama vaktimizi ziyan ettiysek, değerlendiremediysek onun telafisi yok. O yüzden vakit çok çok önemli. Bu noktada işte geçmişin bilgeliğini, geçmişin tecrübesini bizim kaybetmememiz çok önemli. Geçmişin bilgeliğin içerisinde de en önemli ölçülerimizden bir tanesi bizim kendi kişisel geçmişimizde, kendi dünümüzde neler yaşadık, neler öğrendik, neler tecrübe ettik, bunları bilmemiz gerekiyor. Bu hafızayı muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu hafızayı kaybetmememiz gerekiyor. Burada bakacağız. Ben geçmişimde hangi hataları yaptım, bir daha yapmayayım. Bunları bir bilmemiz gerekiyor. Bu yaptığımız hatalardan bir ders çıkarmamız, bize öğretmen olarak almamız gerekiyor. Hangi doğruları yaptım, tekrar etmeliyim. Hangi insanlarda beraber bulundum, zenginleştim. Ruhen zenginleştim, fikren zenginleştim. Davranış olarak, eylem olarak zenginleştim. Hangi insanlarla bulundum, fakirleştim. Benim ruhumu fakirleştirdiler, zihnimi fakirleştirdiler. Davranış alanımı daralttılar. Gücümü, enerjimi, moralimi aldılar. Bunları da tespit etmem gerekiyor. Hangi mekanlar bana iyi geldi? Hangi mekanlar bana kötü geldi? Hepimiz için bunların adresleri vardır. Bize iyi gelen insanların da bilgisi var, kötü gelen insanların bilgisi de var. Bize iyi gelen mekanların, kötü gelen mekanların bilgisi var. Bize iyi gelen işlerin, kötü gelen işlerin bilgisi var. Bu bilgilerden bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bu bilgileri muhafaza ederek bile isteye yanlış yapmaya devam etmememiz, bile isteye bize kötü gelen insanlarla beraber olmamamız, bile isteye bize iyi gelmeyen mekanlara tekrar tekrar gitmememiz gerekiyor. Tam tersinde yapmamız lazım. Nedir? Yani bize iyi gelen insanlarla daha sık bir araya gelmemiz lazım. Bize iyi gelen mekanlara daha sık gitmemiz lazım. Bize iyi gelen işleri daha çok yapmamız lazım. Bu bilgeliği kaybettiğimiz zaman ya da yok saydığımız zaman ya da sahip çıkmadığımız zaman sıkıntı yaşarız. Çok insan vardır. Yanlış yapar. Yanlış bir iş yapar. Kendine zarar verecek bir iş yapar. İçinde de onun rahatsızlığını hisseder yaparken.
Evet.
Yaparken dahi yanlış olduğunu bilir. Nereden biliyor? Geçmiş tecrübesinden biliyor. Ama yapmaya devam eder. Niçin? Çünkü geçmiş tecrübesinin, dünün bilgeliğinin sesini kısmıştır. Onu yok saymıştır, onu zayıflatmıştır. Dolayısıyla buna karşı bir duruşumuzun olması lazım. Kendi yaşamımızdan kazandığımız tecrübeyi asla unutmamamız lazım. İkinci olarak yine dünün tecrübesi noktasında baktığımızda uzak tarih var bireysel tarihin içerisinde. Uzak tarihin içerisinde ne var? Bizim büyüklerimizin bize verdiği dersler, bize geçirdikleri bilgiler, tecrübeler, bize bıraktıkları miras. Yani miras dediğimiz şey sadece para pul olmaz, sadece mal mülk olmaz, bina, arsa, eşya olmaz. Miras daha da önemlisi, daha da güzeli, daha da kıymetlisi bilgi olur, tecrübe olur, yaşantı olur, örneklik olur. Dolayısıyla babalarımıza, annelerimize, dayılarımıza, amcalarımıza, dedelerimize, diğer büyüklerimize ulaşabildiğimiz kadar kulak vermemiz lazım. Onlardan öğrenmeye açık olmamız lazım. Gönlümüzü, kalbimizi açmamız, kulağımızı açmamız lazım. Acaba dedem bu yaşına gelmiş ne öğrenmiş, bana ne bırakıyor? Babam bu yaşına gelmiş ne öğrenmiş, bana ne bırakıyor? Bunu bilgi olarak alabiliriz. Bilginin ötesinde hikaye olarak da alabiliriz. Şimdi bazen hikayeler bilgilerden daha güzel insana ders bırakır. Niçin daha güzel ders bırakır? Çünkü bir hikaye üzerinden bir yaşantı yaşanmıştır. O yaşantıdan babamın bilgisiyle, tecrübesiyle, yaşıyla çıkaracağı ders farklıdır. Konumuyla çıkaracağı ders farklıdır. Benim bilgimle, yaşantımla, tecrübem ve konumla çıkaracağım ders farklıdır. O yüzden bazen onun çıkardığı bilgiden ziyade benim onun yaşadığı hikayeden çıkardığım bilgi daha da önem kazanabilir. O yüzden babalarımızdan, dedelerimizden geçmişe dair yaşadıklarından ya da duyduklarından akıllarında kalan önemli gördükleri hikayeleri, yaşantıları, tecrübeleri ne kadar alabilirsek o kadar zenginleşmiş oluruz. Bizim tekrar yaşamamıza gerek kalmaz onlar. Yaşanmış, öğrenilmiş bir şey var.
Onun için de hocam belki çocuklarımızı aile büyükleriyle buluşturacağımız ortamları bolca geliştirmemiz
kesinlikle
lazım.
Öyle.
Yani kendi hayatımda bunun çok etkisini var hocam. Benim dedem sağ olsun böyle bir insan, çok hatıraları var, çok mücadeleler yaşamış. Bizi bunlarla büyüttü ve evet, bunların bize çok etkisi oldu. Şimdi benim kendi çocuğumu da onunla yazın götürüp bir hafta 10 gün buluşturuyorum mutlaka. Ve özellikle soruyorum çocuğumun yanında 100 kere duyduğum şeyi 101. kez dinleyip onun da dinlemesini istiyorum. Evet. Ve bir ailenin hikayesi bu esasında ve başarı hikayesi
bir mirası diyebiliriz. Bu.
Bir miras,
çok önemli bir miras. Tabii yani evet, para bırakmaktan daha çok çocuğun elini güçlendiriyor.
Evet, evet.
Çünkü para harcanır ama bu harca bitmez bir mirastır, evet, yani. Bitmez, evet, tükenmez bir miras.
Yani konumuz güçlü olmak ya. Hı. Bu da insanı güçlü yapıyor, biliyor
tabii,
musunuz?
Tabii tabii.
O hikayeler, o hatıralar, hani atalarınızın o şeyi sizi de aslında mukavemetinizi artıran,
kesinlikle,
kendinizi bilmenizi, tanımanızı, neler yapıp yapamayacağınızı az buçuk kestirebilmeniz noktasında
tabii,
size destek olan, yani tabii, tek başına tabii, tabii ki onlarla bir şey olmaz ama
çok önemli noktada, bir güç olur,
evet,
ama.
Evet.
Bakın öyküsel terapi diye bir ekol,
evet,
var Türkiye'deki,
evet,
temsilcisi onun benim. O terapi ekolünde biz bireye sorarız geçmiş zaman yaşamındaki kazandığı başarıları, verdiği mücadeleleri. Bazen insan o kadar kötü hisseder ki ya, geçmişten hiç olumlu bir şey hatırlamaz kendi hayatından.
Hı hı.
Hiç güzel bir mücadele, bir başarı öyküsü hatırlamaz. O zaman biz bir öncekine gideriz. Babanızın bir başarı hikayesi var mı, onu anlatın. Babanızın bir mücadele hikayesi. Niye? onun oğluysan sen de yaparsın. Evet. O yaptıysa sen de yaparsın. Evet. O yüzden bunları bilmek çok kritik öneme sahip. Evet. Bir evet. de mesela bakın, geçen gün bir yerde yemek yiyorum. Bir öğrencimi gördüm. Öğrencim yemeğe gelmiş nişanlısıyla beraber. Aa, hocam falan dediler. Buyurun oturalım, beraber yiyelim dedik. Beraber oturduk. Ondan sonra ayrılırken ben kalktım. Öğrencimin nişanlısı ayağa kalktı uğurlamak için. Öğrencim ayağa kalkmadı. Hmm. Küçük bir adab-ı muaşeret kuruldu. Yani birisi giderken hmm. ayağa kalkılır, evet. uğurlanır. Evet. Uğurlama anlamında. Çünkü ben ayrılacaktım, onlar kalacaktı. Evet. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki, bu dedim kitapta öğretilir bir şey değil. Derste öğretilir bir şey değil. Görerek öğrenecek bir şey. Demek ki bir tanesinin ailesi göstermiş, ötekininkini göstermemiş. Bir tanesinin ailesi yapmış, ötekininki yapmamış. Evet. O yüzden bu tür birliktelikler çok önemli. Okulda öğretilmeyecek bilgileri öğreten, kitapta yazılmayan bilgilerin eğitimini sağlayan dersler niteliğinde birliktelikler çok önemli. O yüzden kişinin güçlü olması anlamında dünün tecrübesi çok önemli. Evet. Dünün tecrübesinde iki tane şey söyledik bireysel tecrübe anlamında. Bir tanesi yakın tarih, yani kendi yaşadıkları. Evet. Bir tanesi uzak tarihi, yani babasının, dedesinin, amcasının, büyüklerinin yaşadıkları. Onların mücadelesini bilmesi, onların gayretlerini, başarı hikayelerini bilmesi, çıkardığı dersleri bilmeleri ya da başarısızlıklarını bilmeleri çok kritik öneme sahip. Bir de kolektif tarih var. Bu da çok önemli. Kolektif tarihine ait olduğumuz coğrafyanın, ait olduğumuz inancın, ait olduğumuz kültürün tarihini bilmek de insanı güçlendiren, insanın ayaklarını sağlam yere bastıran önemli faktörlerden bir tanesi. O yüzden tarih dersi gibi bakmadan, tecrübe dersi gibi, bilgi gücü anlamında bakmak lazım ve mutlaka o kolektif tarihle alakalı bilgi sahibi olmak, eğitim almak vesaire lazım. Bu noktada ne kadar kendimizi geliştirebilirsek o kadar kendimizi güçlendirmiş oluruz. Ne kadar çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi, dostlarımızı bu anlamda bir eğitim sürecine katabilirsek o kadar onları da güçlendirmiş oluruz, ama asla ve asla bu konuda bir cahillik kabul edilebilir bir şey değil. Mutlaka öğrenmemiz lazım. Çünkü zihin bir problemle karşılaştığında çözüm yolları arar. O çözüm yollarıyla alakalı aklına bir dayanak noktası gelmezse, bir çözüm yolu gelmezse o zaman hata yapma ihtimali daha fazladır. Ama kişisel ve kolektif tarihte malzeme bulursa o zaman o malzemeyi güzel güzel, bitimsiz bir şekilde kullanır, hata yapmaz ve güvensiz adımlar atmaz. Niçin? Çünkü daha önce yaşanmış bir şeyler var, oradan aldığı dersler var. Ona göre hareket ediyor, rahat bir şekilde hareket edebilir. O yüzden kolektif tarihi bilmek de, yani inancımızın tarihini, inancımızdaki büyük insanların tarihini, kültürümüzdeki büyük insanların hikayelerini, coğrafyamızdaki insanların hikayelerini ve tarihini bilmek çok çok önemli. Bu birinci maddemiz. Yani biz güçlü olmak istiyorsak, sağlam durmak istiyorsak, yıkılmamak, ezilmemek, yenilmemek istiyorsak mutlaka dünün birikimini, tecrübesini, bilgeliğini kullanacağız, bileceğiz, farkında olacağız. İkinci olarak bugünün anlamını kaybetmemek lazım.
Evet.
Yani bugün ben yaşıyorum. Bir vaktim var, bir saatim var, bir anım var. Bu anımı yaşarken, bu saatimi değerlendirirken hangi amaçla, hangi anlamla hayatıma devam ediyorum? Yaşıyor olmamın, yaşamaya devam ediyor olmamın sebebi ne? Yaptığım işe nasıl bir anlam katarak yapmış oluyorum? Bunu da gözetmemiz bizim çok önemli. Çünkü anlamsız bir şekilde yaşamak İnsanın en ufak bir problemde yıkılmasına yol açar. Ve kalkması için bir sebep yoktur. Niçin kalksın?
Evet.
Mücadele etmesi için, gayret etmesi için, terlemesi için bir sebep yoktur. Niçin gayret etsin, terlesin?
Evet.
Şimdi bana bu hafta bir delikanlı geldi. Ailesinin maddi durumu iyi. Ve ailesi maddi durumlarının iyi olduğunu çocuğa çok yansıtmış. Çocukla konuşuyoruz, liseye gidiyor. Diyorum ki, yani diyorum, ne düşünüyorsun hedef olarak? Şunu düşünüyorum diyorum. Peki bununla ilgili bir gayretin, hazırlığın, bir şey var mı? Yok diyor. Diyorum o zaman olmazsa diyor, müteahhit olurum ailem gibi diyor.
Hmm.
Peki ne yapacağım bununla alakalı diyorum. İşte şu sınavlara gireceğim, bu soruları çözeceğim falan. Peki diyorum, bu sınavlara girenler böyle hazırlanıyorlar. Hazırlansınlar, ben geçemezsem müteahhit olurum diyor. Yani hiç gayret edeyim, mücadele edeyim, ya bak hazırlanıyorlar, ben de hazırlanayım diye bir derdi yok. Niçin? Çünkü bir anlam koymamış mücadeleye.
Evet.
Bir amacı yok. Amacı olmadığı için olmadı, müteahhit olurum gibi kendini salmışlığı var. Ve bu çocuğun en büyük problemi hiçbir şeyin onu mutlu edememesi.
Hocam burada ailelere çok rol düşüyor tabii.
Çok rol
mutlaka
düşüyor.
Biz bunu okullarda da yaşıyoruz hocam. İşte liselere hazırlık sınavları veya başka bir geçiş sınavları olduğunda bazı çocuklara bakıyorsunuz hiç umurunda değil. Ailesi ona ben seni falanca yere yollarım, paramız var, veririm
tabii, bu
falan.
Bu özel okulda okuturum, özel şunu okulda yaparım, bunu yaparım
gibi. Bu çocuklara o kadar büyük kötülük ki.
Tabii.
Yani çocuğa bir hedef, bir anlam oluşturmak lazım. Tabii. Ve bunu yani nesi olursa olsun o çocuğun. Yani kendi ayaklarını, kendini anlamlı kılacak, var edecek ve kendi mücadelesiyle elde ettiği bir şeyler olmalı. Aslında çocuğa çok kötü bir ahlak kazandırmış tabii oluyoruz ve çok büyük kötülük yapıyoruz.
Kesinlikle öyle. Bakın evet, ben size çok açık net bir şey söyleyeyim. İnsan bir anlam için mücadele etmezse anlamsızlıkla mücadele eder.
Çok güzel.
Çünkü bir şey için mücadele edecek, bu evet, dünyadayız yani. Bir şey için mücadele edeceğiz. Ne için mücadele edeceğim? Bir anlamım varsa o anlama ulaşmak için mücadele ederim. O anlam yoksa içinde bulunduğum anlamsızlıktan kurtulmak için evet, mücadele ederim.
Hocam sizin verdiğiniz bir kitapta okumuştum. Anlamını kaybetmek diye bir şey var. Veya Kemal Sayar Hoca'dan mı okudum bilmiyorum ama zaten problem bu. Anlamını tabii kaybettiğin an aslında en büyük güçsüzleşme sebebi belki de o yani. Bitiyorsun tabii yani. Veyahut da problemlerle anlamsızlıkla
anlamsız problemi oluyor. Yani en büyük problem o olmuş oluyor.
Evet.
Çünkü insan doğası gereği bir mücadele verecek. Bir gayret içerisine girecek.
Ve hocam her hayat kademesinde veya ekonomik seviyedeki her hayatın her ekonomik seviyesindeki insanın bir anlam üretebilmesi lazım değil
tabii
mi hocam yani?
Hiç imkanla alakalı değil.
Değil değil mi
hiç
hocam?
Hiç imkanla evet, alakalı değil. Bakıyoruz ne kadar maddi durumu yerinde insanlar ne büyük mücadelelere devam ediyorlar.
Evet.
Niçin? Çünkü esasında insanı mutlu eden, tatmin eden şey maddi varlık değil. O anlam
evet,
meselesi.
Evet.
O anlamı bulduğu zaman ne kadar imkanı olursa olsun o insan mutlu olur. O anlamı bulamadığı zaman ne kadar imkanı olursa olsun o insan mutlu olur. O imkanı olduğu zaman ne kadar imkanı olmazsa yine mutlu olur.
Evet.
Anlam imkanla alakalı bir şey değil.
Evet.
Anlam olduktan sonra imkan gelir. Bakın Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki nedeniniz sağlam olursa nasıl diye bir sorunuz ortada olmaz diyor.
Ve bunu küçük yaştan mı vermeli insanlar çocuklarına hocam? Nasıl olmalı bu?
Ve şimdi yani şöyle, ben insanın hayat boyu değişebileceğine, dönüşebileceğine
evet,
inanırım. Son nefeste bile insan değişir, dönüşebilir,
evet,
bir şeyler
evet,
yapar. Ama ne kadar erken bu yola girerse o kadar kolay adapte olur.
Evet.
O kadar sağlam temeller atar, o kadar sarsılmaz binalar inşa eder,
evet,
o kadar kalıcı işler yapmış olur. Ne kadar geç kalırsa kendisini adapte etmesi, sebatkar olması, kalıcı işler yapması, büyük işler yapması o kadar zor olur. O yüzden erken yaşlarda bunları kazandırmak tabii ki çok kritik önemli.
Yani öyle çocuklar daha lise çağında gibi çocuk müteahhit olurum moduna girmemeli yani.
Girmemesi
aile bunu
lazım,
çok iyi yönetmesi
niçin
gerekiyor.
Çünkü çocuk diyor ki maksat para kazanmaksa
evet,
ha A ha B diyor. Para
evet,
kazanacağım mı? Kazanacağım
evet,
diyor. Ama maksat para kazanmak değil.
Evet.
Para kazanmak işin bahanesi.
Evet.
Bahane olarak kullanıyoruz. Esas mesele para kazanmak değil. Çok güzel bir söz var. Böyle çok tecrübeli bir tüccar söylemişti bana. Çok bilge bir adam, hoşuma gitmiş. Demişti ki para yandan gelir oğlum demişti.
Ya,
ne demek? Sen yolundan git, bir hedefin, bir idealin, bir amacın, bir anlamın uğrunda devam et. Para yandan gelir zaten. Gelirse gelir, gelmezse gelmez ama gelir zaten.
Evet.
Ama paranın peşinde koşarsan, paranın sistemi yandan gelme üzerine kurulu.
Evet.
Sen koşarsın, o koşar, sen
çok
koşarsın. Öyle döner durursun paranın peşinde, bir noktaya da gelemezsin.
Evet.
O yüzden para yandan gelir deyip esas para kazanma derdine düşmeden daha çok derdimizi bir anlam üzerine inşa etmenin gayreti içerisinde olmamız lazım.
Evet.
Bugünün anlamını kaybeden enerjisini, moralini, her şeyini kaybeder. O yüzden bugünün anlamını kaybetmemek lazım.
Kesinlikle.
Bugünün anlamını kaybetmemek için de anlamını kaybetmeyen insanlarla beraber olmak, anlamını kaybetmeyen insanlardan uzak durmak lazım. Ve günümüze dair neler yapacağımız noktasında bir gayretimiz olması lazım. Yani ben bugün neler yapacağım? Burada tabii üçüncü maddemize
evet,
de girmekte fayda var. Üçüncü maddemiz ne? Birinci dedik, dünün tecrübesi, dünün bilgeliği, birikimi. İkincisi bugünün anlamı. Üçüncüsü de yarının hedefi, yarının ideali. Yarının hedefi ve idealinde de insanın hakikaten gideceği bir yolunun olması lazım. Gideceği yol bir hedef olduğu zaman yola girmek mümkün olur. O da sebep olsun diye. Gideceği bir yol olmazsa yolda olmasının anlamı yoktur. Halbuki biz yolda olmak üzere bu dünyaya geldik. Bir yola gideceğiz, bir hedef üzerine gideceğiz. Gideceği yol, gideceği hedef anlamlı bir hedefse, o zaman o yolda olmak, seferde olmak, menzilde olmaktan daha anlamlı hale gelir. Varmaktan daha kıymetli olur. Yani. Ulaşmaktan daha kıymetli olur. Çünkü esas gaye yolda olmaktır, bir yere ulaşmaya çalışmaktır. O ulaşmaya çalışmanın peşini hiç bırakmamak lazım. O yüzden de kaybetmememiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi yarının hedefi, yarın idealidir. Yani Allah ömür versin, uzun hayatlar yaşayalım inşallah ama bu uzun hayatların içerisinde neleri sığdıracağız, neleri koyacağız, arkamızdan ne kalmış olacak? Bedenimiz öldükten sonra eserimiz yaşayacak mı?
Evet.
Ve böylece bizim ömrümüz uzayacak da uzayacak. 1000 sene uzayacak, 1500 sene uzayacak. Yeter ki yarın hedeflerini kaybetmemiş olalım. Hani geçen hafta da bahsetmiştik, bir eser inşa etmeye çalışırken bugün için mi inşa ediyoruz, asırlar sonrası için mi inşa ediyoruz? Bu gayretle, bu niyetle, bu himmetle çalışmaya başladık mı asırlar sonrasına kalır. Ama bugün geldik, yarın gidiyoruz, çok da uğraşmayalım, çok da kasmayalım derdine düşersek, yarına dair bir hedefimiz, idealimiz, gayretimiz olmazsa, o zaman günübirlik hayatlar yaşarız, günübirlik işler yapmış oluruz. Bizim ölümümüz de bir kedinin, köpeğin, bir böceğin, yaprağın ölmesinin arasında bir fark olmaz. Bu insana yakışmaz. İnsanın kalbi var, aklı var. Bu kalbinin de aklında sorumluluğu var. Bu kalp ve akıl kalıcı eserler, sadaka-i cariye olacak eserler bırakmak gerektirir. Dolayısıyla yarın hedeflerini ve ideallerini kaybetmeyelim. Bu noktada çok önemli bir hususa dikkat çekmek isterim son olarak. Bu da bizim paramıza sahip çıkar kadar, malımıza sahip çıkar kadar hedeflerimize ve ideallerimize de sahip çıkma zorunluluğumuz. Şimdi bakıyorsunuz, bazı insanlarla bir araya geliyorsunuz. İki mesele konuştuğunuzda ruhunuz kararıyor, kalbiniz köreliyor. Zihniniz kapanıyor. Niye? Hep karamsar. Hep kötülük.
Evet.
Hiçbir şey olmaz. O olmaz, bu olmaz, şu da olmaz. Bu da zaten böyle, bu da böyle. İnsanlar zaten zalim. İnsanlar zaten kötü falan. Bu insanlardan ne kadar uzak durabilirsek, ne kadar kendimizi koruyabilirsek o kadar iyi. Bir de nasıl mesela ben cebimden 5 lira çaldırsam üzülürüm. 5 lira ya ne olacak 5 lira yani? Say ki çikolata yedin. 5 lira. Ama çaldırdığım zaman üzülürüm. Niye cebimden çalıyorlar diye. Benim hedefimi çalıyorsa bir insan, idealimi çalıyorsa daha çok üzülmem lazım. Çok daha tabii kıymetli çünkü.
Tabii.
O yüzden 5 liramızı korumak kadar en az gayret etmemiz lazım ki aman bizim hedefimize, idealimize dokunmasınlar. Aman yolumuzdan bizi saptırmasınlar. Aman amacımızı, anlamımızı yok etmesinler hayatımızdan. Çünkü
kesinlikle
onları kaybettik mi kaybedecek çok bir şeyimiz kalmaz.
Evet.
Şimdi bir dostumuz dedim ki bu konuşmayla alakalı, insan dedim dünün bilgeliğini, bugünün anlamını, yarının hedefini hangisini önce kaybeder? Önce kendini kaybeder dedi, sonra bunları kaybeder dedi. Ama biz zaten bunlardan başka neyiz ki?
Değil mi?
Tabii. Yani dünün bilgeliği yoksa, bugünün anlamı yoksa, yarının heyecanı, hedefi yoksa insan ne ki?
Tabii. Zaten.
Biraz et, biraz kan yani. Başka bir şey değiliz biz.
Anlamlı bir varlık için bunu istiyorsunuz
tabii
zaten.
Ki.
Kendini
tabii
anlamlı
ki
bir şekilde var edebilmek için.
Tabii ki. Yani evet, insanın
bunlar dünün olmayınca da kendin olamıyorsun.
Olmaz. Evet. Dünün bilgisi, birikimi insanın aklıdır.
Evet.
Bugünün anlamı insanın kalbidir.
Evet.
Yarın hedefleri insanın anlamı, heyecanı, varlığıdır.
Evet.
Dolayısıyla bunları kaybettikten sonra insan makina. 3-5 kilo
kesinlikle
kan, 10-15 kilo et, kemik bir şey değil yani. Bir anlamı yok bunun başka bir canlıdan. Dolayısıyla bizim mutlaka sağlam durabilmek için, bu dünyada iyi işler yapabilmek, doğru eserler, kalıcı eserler bırakabilmek için bu 3 noktaya dikkat etmemiz lazım. Dünümüzün birikimine, bilgeliğine sahip çıkacağız, tecrübesine sahip çıkacağız. Bugünümüzün anlamına sahip çıkacağız. Yarımızın hedeflerine, ideallerine, hayallerine sahip çıkacağız. Bunlar yoksa durum daha vahim.
Evet.
Bunlar yoksa bir an önce oluşturmaya çalışacağız.
Şimdi evet, buyurun.
Bir de buyurun, çok önemli, bunu da söyleyeyim müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Bunları ne kadar genişletirsek o kadar da iyi.
Derinlemesine mi?
Derinlemesine. Evet. Yani ha, benim dünle alakalı bir fikrim var, tamam kalsın, değil efendim, değil. Onu ne kadar derinleştirirsek, arttırırsak o kadar iyi. Bugünle alakalı bir anlamım var, yeter, değil. Bir tane varsa 5 tane olsun. 5 tane varsa 25 tane olsun. Olsun yani. Yarınla alakalı hedeflerim, hayallerim var. Ne yapacağım, şunu yapacağım? Yetmez. Bir tane daha olsun. 2 tane daha olsun. 3 tane daha olsun. Bunları ne kadar derinleştirip genişletebilirsek o kadar sağlam basarız. O kadar doğru düzgün işler yapmış oluruz. O kadar güçlü, yıkılmayan insanlar haline geliriz. Olanla yetinmeyelim. Bakın her şeyde kanaat iyidir. Ama dünün birikimi tecrübesi, bugünün anlamı, yarının hayali, hedefi anlamında hiç mütevazi olmayalım, hiç kanaat etmeyelim. Ne kadar genişletir, büyütürsek o kadar iyidir.
Evet. Hocam siz konuşmanız içerisinde de buna değindiniz ama ben tekrar güçlendirmek için bunu söylüyorum. İbrahim Tenekeci'de de okumuştuk herhalde bir yerde zannediyorum. Yani size diyor eziyet veren veya sizin heyecanınızı çalan insanlardan hızla uzaklaşın.
Tabii.
Sizin bu çizdiğiniz muhtevayı nasıl elde edebilirim ve bunda nasıl ısrarlı bir şekilde bünyemde bu bakış açısını bulundurabilirim diye sorguluyorsak bu tür insanların etrafında olmak çok kıymetli.
Çok.
Etrafınızda bunları yıkıcı insanlar varsa bunlardan çok hızlı bir şekilde uzaklaşmak lazım. Çünkü insanı gerçekten network'ü çok yoğun bulunduğu çevre bir yerlere sürüklüyor, götürüyor. Bu çevre bu bakış açısında bir çevreyse siz de böyle bir şey oluyorsunuz zaman içerisinde. Tam tersi ise anlamsızlığa doğru sürülüp gidersiniz. Buna da belki hani bu muhtevayı hayata geçirirken hocam bunu arada siz bir maddenin içinde söylediniz. Çok da dikkat etmek gerektiğini
hocam,
vurgulamak
için söyledim. Benim tüylerim diken diken eden bir söz söyleyeyim size. Bir yerde okumuştum, çok etkilenmiştim. Diyor ki en sık görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız diyor.
Öyle değil mi? Bak ya, çok güzel.
Yani ya. Bilgi anlamında da, birikim anlamında da, heyecan anlamında da, ideal anlamında da, gayret anlamında da, her şey anlamında en sık görüştüğün 5 kişinin seviyesinde oluyorsun. O seviye yüksek bir seviyeyse sen de yüksek bir seviyedesin. O seviye düşük bir seviyeyse sen de düşük bir seviyedesin. Dolayısıyla sık görüştüğümüz, düzenli görüştüğümüz, devamlı görüştüğümüz insanlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet. Peki, çok teşekkür ederiz hocam.
Çok
kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programının sonuna geldik. Değerli hocamız Mehmet Dinç Bey'i dinledik. Bugün gerçekten çok güzel ve istifadeli bir sohbet oldu. Yani güçlü kalmak isteyenlerin tekrar tekrar dinlemesi gereken bir program olduğuna ben inanıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.